Ayrım 2.
Neyse ben gidiyorum. Peki kendine iyi bak. Sesi buz gibiydi. Sen iyi misin Eden? Bunun sence bir önemi var mı? O nasıl cevap öyle? Doğru dürüst cevap alamayacaksam ne diye soru soruyorum. Ciddiyim, önemi var mı? Kendine acımaya devam edersen yok. Hepimiz yorgunuz Eden. Herkesin hayatı zor. Neden tek sorunlu olarak kendini görüyorsun anlamıyorum. Senin ne sorunun var? Hiç bana anlattığın yok ki. Otobüsün kalkmasına 3 dakika kala sorunlarımdan söz edeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Çıkıp gitmişti. Kendisine bir kahve yapıp mutfaktaki masanın başına oturdu. İçeri Bridget girdi. Koyu renk saçlı, onun gibi çilliydi. Neyse ki yapısı 12 kadar dört köşe değildi. Ablası ise daha çok Nell'e benziyordu. Annesi gibi güzel bir sarışındı. Baba banyoda bir saat kalması haksızlık. 5:30'da eve geldi, 6'da banyoya girdi. Saat neredeyse 7 olacak. Ne olur çıkmasını söyle baba, banyoyu bana bırakmasını söyle. Yavaşça hayır dedi. Hayır ne demek dedi Bridget, sesi şaşkındı. Başka zaman olsa ne derdi? Kimseyi gücündürmeyecek, ortalığı karıştırmayacak bir şeyler bulur. Alt katta da bir duş olduğunu söylerdi herhalde. Oysa bu akşam ailesini yatıştıracak gücü yoktu. İsterlerse kavga etsinler diye düşünüyordu. Durdurmak için hiç çaba sarf etmeyeceğim. Koskoca kadınlar oldunuz. Banyo sorununu aranızda halledin diyerek elindeki kahve fincanını yemek odasına girdi, kapıyı da kapattı. Bir süre kımıldamadan oturup etrafa baktı. Bu oda sanki yaşadıkları hayatın tüm yanlışlarını sergiliyordu. İç karartıcı bu kapkara masanın etrafında bir kez bile keyifli bir aile yemeği yememişlerdi. Arkadaşları ve akrabaları bu siyah, yüksek arkalıklı sandalyeleri masanın etrafına çekerek hararetli tartışmalar yapmamışlardı hiç. Grenya ve Bridget eve arkadaşlarıyla geldiklerinde ya doğru yukarıya odalarına giderler ya da mutfakta Nell'le oturup kıkır kıkır gülerlerdi. Aiden'a oturma odasında oturup televizyonda istemediği programları izlemek düşerdi. Kendine ait bir yerin, huzur duyduğu bir odasının olması daha iyi değil miydi? Elden düşme eşyalar satan bir dükkanda hoşuna giden bir yazı masası görmüştü. Hani istediğinde raylı bir kapakla kapanan, insanları yazı yazmaya yüreklendiren yazı masalarından. Çok sevdiğinden ve Nell gibi suyunu değiştirmekten üşenmediğinden odasında hep taze çiçek bulunduracaktı. Gündüzleri bu odaya hoş bir ışık vuruyordu. Önceleri hiç dikkat etmediği bir ışık. Belki camın önüne bir kanepe veya jumboya uygun bir sedir ısmarlardı. Sonra geniş ve bol büzgülü perdeler koyardı. Bu odada oturacak, kitap okuyacaktı. İstediğinde arkadaşlarını da çağırırdı. Artık ailesiyle paylaştığı bir hayatı kalmadığını anlamıştı. Arkadaşı olmazsa kimi bulursa onu çağıracaktı. Artık her şeyin eskisi gibi olmasını beklemekten vazgeçip olanları kabul etmenin zamanı gelmişti. Bir duvara kitaplık yaptıracaktı. Sonra bir CD çalar alıncaya dek kasetler alacaktı. Belki hiçbir zaman bir CD çalar alamazdı. Tony O'Brien'le yarışmaya ne gerek vardı? Duvarlara resimler asardı. Floransa freslerini veya Leonardo da Vinci'nin o zarif boyunlu başlarını. Aryalar çalacaktı kendi keyfi için. Tanınmış operalar hakkında dergilerde çıkan yazıları okuyacaktı. Bay Walsh zengin bir yaşamı olduğu sanıyordu. Kendine bu yaşamı sunmanın zamanı gelmişti. Diğer yaşamı artık sona ermişti. Bugünden itibaren Mountain View'la evliliği sona ermişti. Ellerini kahve fincanıyla ısıtıyordu. Bu odayı daha iyi ısıtmak gerekiyordu. Onu da hallederiz diye düşündü. Daha güzel lambalar almalıydı. Tavandan gelen katı ve acımasız ışık odadaki gölgelerin tüm esrarını yok ediyordu. Biri kapıya vuruyordu. Kapıdaki sarışın kızı Grenya'ydı. Dışarı çıkmaya hazırdı. İyi misin baba diye sordu. Bridget biraz tuhaf davrandığını söyledi de hasta mısın diye merak ettim. Hayır iyiyim dedi. Sesi çok uzaklardan geliyor gibiydi. Ona öyle geliyorsa kim bilir Grenya için ne kadar uzaktı sesi. Gülümsememek için kendini zorladı. Hoş bir yere mi gidiyorsun diye sordu. Babasının eskisi gibi davrandığını görmek kızını rahatlatmıştı. Bilmem, harika bir erkekle tanıştım. Neyse, başka bir zaman anlatırım. Yüzü hoştu, ifadesi uzun zamandır bu kadar müşrik olmamıştı. Şimdi anlat dedi babası. Yerinde duramıyordu, daha erken. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Anlatacak bir şey olduğunda söz veriyorum ilk sen duyacaksın. İçinde dayanılmaz bir hüzün hissetti. Tüm şakalarına gülen, her şeyi bildiğini sanan, yıllarca elini tuttuğu kızı bir an önce yanından gitmek için can atıyordu. Olur dedi. Burada oturup durma baba, burası buz gibi hem de fazla ıssız. Aslında her yerin buz gibi ve ıssız olduğunu söylemek istiyordu ama sustu. Güzel bir gece geçirmeni temenni ederim dedi. Sonra oturma odasına girdi, televizyonun karşısına oturdu. Bu akşam ne seyredeceksin diye sordu Brigitte. Sen ne görmek istersin baba diye karşılık verdi Brigitte. Başına gelenleri, yediği tokatın etkisi sandığından daha büyük olmalıydı. Hayal kırıklığı bütün çıplaklığıyla belli oluyor. Uğradığı haksızlık yüzünden okunuyordu herhalde. Yoksa iki kızı da neden? Küçük kızına baktı, çilli yüzüne ve sevgili kahverengi kocaman gözlerine. Deşiğine yatırdıkları andan itibaren onu öylesine sevmişti ki, babasına gösterdiği her zamanki sabırsızlığın yerine bu akşam içten bir merak almıştı. Ona hastane sedyesinde yatan, çok ıstırap çeken bir yabancıya bakar gibi aynı içtenlikle bakıyordu. Saat 11.30'a kadar yan yana oturup ikisinin de hoşlanmadığı programlar seyrettiler. İkisi de diğerini memnun etmenin mutluluğu içindeydi. Nell saat 1'de eve döndüğünde Aidan yatmıştı. Işık sönüktü ama uyumuyordu. Kapının önünde duran taksiyi duymuştu. Geç saatlere kadar çalıştığında taksi parasını veriyordu. Odaya sessizce girdi, diş macunu ve talk pudrası kokuyordu. Demek ki rahatsız etmemek için odadaki musluğu değil de banyoyu kullanmıştı. Başucunda Aidan'ı rahatsız etmeden okuduğu kitabı aydınlatan özel bir ışığı vardı. Aidan da sık sık çevirdiği sayfaların sesini dinleyerek sessizce yatardı. Aralarında hiçbir konuşma, kardeşlerinin veya arkadaşlarının önerdiği romanlar kadar ilginç olamayacağından çoktandır Nell'e bir şeyler anlatmaktan vazgeçmişti. Bu gece bile kalbinin kurşun gibi ağırlaştığı, karısına sarılıp onun yumuşak etlerinin kırımlarına, Tony O'Brien'e anlatarak ağlamak istediği bu gece bile susmayı yeğliyordu. Oysa yemekte nöbet tutması bile uygun görülmeyen o adamı ne demekse, daha açık sözlü olduğu için müdür seçeceklerini anlatmak istiyordu karısına. Yetişkin iki kızı olan evli bir çift olsalar bile, birlikte iyi vakit geçiremedikleri için karısının pazartesi akşamını evde geçireceğine, lokanta kasasında oturup zenginlerin yemek siparişlerini içip sarhoş olmalarını seyretmek zorunda kalmasından ne kadar büyük üzüntü duyduğunu söylemek isterdi. Saat 2'de Nell içini çekerek kitabını kapattı ve yatağın en uzak köşesine sığınarak uykuya daldı. Sanki başka bir odada yatıyordu. Belediye binasının önünde saat 4'ü çaldığında Aidan Granier'in uyumak için 3 saatten fazla zaman kalmadığını düşündü. Yapacağı söyleyebileceği bir şey yoktu. Kızları sorgu suale meydan bırakmadan kendi hayatlarını yaşamaya kararlıydılar. Bu açıktı. Düşünmekten kaçınsa da kızlarının aile planlaması derneğine gitmeleri hiç hoşuna gitmemişti ama kabullenmekten başka çaresi yoktu. İstedikleri saatte eve dönüyorlar, gelmedikleri geceler saat 8'de kahvaltı sırasında telefon edip merak etmemelerini, kız arkadaşlarına kaldıklarını söylüyorlardı. Herkesçe bilineni örtbas etmenin kibarca anlatılmış masalıydı bu. Nell'e kalırsa kızlar çoğunlukla doğru söylüyorlardı ve Granya ve Brigitte'in bir sarhoşun arabasıyla eve dönmelerinden veya gecenin geç saatlerinde tek başlarına taksiye binmelerinden kız arkadaşlarında kalmaları bin kat daha iyidir diyordu. Aidan sokak kapısının tıkırtısını duydu. Ardından da yukarı kata çıkan hafif ayak seslerini. İçinin rahatladığını hissetti. Onun yaşındakiler 3 saat uykuyla yetinebilirler diye düşündü. Ben o kadar da uyuyamayacağım. Kafasında delice planlar vardı. Uğradığı haksızlığa karşı çıktığını belirtmek için istifa edebilirdi. Başka bir kolejde, örneğin yoğun çalışmalar yapan 6. Yol Koleji'nde iş bulması kesindi. Latince öğretmeni olarak kesinlikle iş bulurdu. Latinceye gerek duyulan o kadar meslek dalı vardı ki. Yönetim kuruluna başvurarak okul için yaptıklarını sıralayabilir, okulun toplumda hak ettiği yeri koruması için okulun her işine koştuğunu anlatabilir. 3. düzey eğitimcileriyle kurduğu bağlantılardan, okula gelmelerini ve çocuklara gelecekleri konusunda faydalı öğütler vermelerini nasıl sağladığından, çevreyle ilgili çalışmalarından ve bu çalışmaların en belirgin örneği olan Yabanıl Yaşam Bahçesi'nden söz edebilirdi. Açıkça söylemeden Tony O'Brien'in zararlı biri olduğunu anlamalarını sağlayabilirdi. Eski bir öğrenciyi okulda dövüşünün önderlik etmesi gereken ne kadar yanlış bir örnek olduğunun altını çizebilirdi. Ya da yönetim kurulundaki din adamlarına o sevimli güler yüzlü rahip ile ciddi ifadeli rahibeye imzasız bir mektup yazabilirdi. Belki onlar Tony O'Brien'in ahlaki değerlere bağlı olmadığını bilmiyorlardı bile. Belki velileri kışkırtır, onu savunacak bir grup oluşturmalarını sağlayabilirdi. Yapabileceği pek çok şey vardı. Ya da hayatına Bay Walsh'un gözüyle bakar, okul dışında bir yaşam biçimi seçerdi. Yemek odasını yeniden döşer, hayal kırıklığından koruyan bir barınak yapardı kendine. Başı kurşun bir ağırlık varmışçasına ağırlıyordu. Ancak bütün gece gözünü kırpmadığı için böyle bir şeyin yerleştirilmemiş olduğunu biliyordu. Özenle tıraş oldu. Okula yüzünde yara bantlarıyla gitmek istemiyordu. Banyoya ilk kez görüyormuş gibi baktı. Tüm duvarlar Venedik resimleriyle bezenmişti. Turner'ın Tate Galerisi'nden aldığı büyük boy pırıl pırıl reprodüksiyonları vardı. Çocuklar küçükken banyoya girerken Venedik odasına gidiyoruz derlerdi. Şimdi ise o resimlerin farkında bile olmadıkları kesindi. Herhalde resimleri duvar kağıdı gibi görüyorlardı. Eliyle duvardaki resimlere dokundu. Bir daha İtalya'ya gider miyim diye düşündü. Gençken iki kez gitmişti. Balayını da İtalya'da geçirmişlerdi. Nele Venedik'ini, Roma'sını, Floransa'sını, Siena'sını göstermişti. Ne harika günlerdi. Bir daha gitmemişlerdi. Çocuklar küçükken ne paraları ne de zamanları vardı. Son zamanlarda ise kim onunla gitmek isterdi? Yalnız gitmekse belirgin bir tutum sergilemek olurdu. Belki bugünden sonra belirgin tutumlama sergilemek gerekecek diye düşündü. Ruhu İtalya'nın güzellikleri karşısında duyarsız kalacak kadar ölmemişti herhalde. Yaşamlarının bir noktasında kahvaltı sorununu ortadan kaldırmaya karar vermiş olmalıydılar. O gün aldıkları karar herkese uymuştu. Saat 8'de kahve makinesine kahve hazır olur, radyo haberleri başlardı. Masanın üstünde İtalyan porseleninden renkli canlı bir tabakta greyfurtlar olurdu. Herkes greyfurtunu seçer ve hazırlardı. Bir sepet içinde ekmek bulunurdu. Trevi çeşmesinin desenli bir tepside elektrikli tost makinesi dururdu. 40. doğum gününde Nell'in Aiden'a aldığı hediye bir tepsiydi bu. 8'i 20 geçe Aiden'la kızlar Nell'e fazla iş kalmaması için fincanları ve tabakları bulaşık makinesine yerleştirir, evden çıkarlardı. Aiden, karıma o kadar da kötü bir hayat vermedim diye düşündü. Evliliklerinin başlangıcında verdiği bütün sözleri tutmuştu. Belki evleri çok zarif değildi ama kaloriferliydi. Gerekli tüm aletleri vardı. Yılda 3 kez bir şirkete camları sildirtiyor, 2 yılda bir halıları temizletiyor, evin dış cephesini de 3 yılda bir boyatıyordu. Böyle küçük memur kafasıyla düşünmekten vazgeçti de Aiden kendi kendine. Gülümsemek için kendini zorlayarak evden çıkmaya hazırlandı. "Dün akşam iyi eğlendin mi Granya?" diye sordu. "Evet, fena değildi. Dün akşamki o çekingen gizemli davranıştan eser kalmamıştı. İnsanların iştenliğini sorgulamadığı belliydi." "İyi iyi" diye başını sallayarak sonra Nell'e döndü. "Lokanta dolu muydu?" diye sordu. "Pazartesi akşamı için fena sayılmaz. Parlak değil senin anlayacağın." Konuşması işten de tıpkı otobüste rastladığı bir yabancı ile konuşur gibiydi. Aiden evrak çantasını alarak okula gitmek üzere evden ayrıldı. Metresine, Mountain View Koleji'ne gidiyordu. Ne garip bir fikir, en azından bu sabah okul onun için metres cazibesi taşımıyordu. Okulun bahçesinin önünde durdu. Tony O'Brien'in o çocuğu kaburgaları kırılıncaya kadar, gözünün kenarına ve ağzına dikiş atılması gerekinceye kadar dövdüğü o utanç verici yere baktı. Bahçe düzensizdi. Sabah rüzgarlarının sağa sola savurduğu çöpler etrafta uçuşuyordu. Bisikletler üst üste yığılmıştı. Bisiklet bağırnağı da boyasızdı. Kapının önündeki otobüs durağının üstü kapalı değildi. Tüm rüzgara açıktı. Eryan otobüsleri okul çıkışında bekleyen çocukları gereği kadar koruyamıyorlarsa Meslek Eğitimi Komitesi'nin bu konuyu ele almaya çağırmak gerekliydi. Onlar da yapamazlarsa velilerden oluşan bir komite gerekli parayı toplardı. Müdür olunca yapmayı tasarladığı şeyler bunlardı işte. Şimdi artık hiç kimsenin yapmayı akıl edemeyeceği işler. Onu selamlayan öğrencilere her zamanki gibi adlarıyla hitap edeceğine sertle başıyla yanıt verdi ve öğretmenler odasına girdi. İçeride baş ağrısını geçirmek için bir bardak suda hapını eriten Tony O'Brien'den başkası yoktu. Böyle geceler için yaşlandım artık dedi Tony içten bir ifadeyle. Eden öyleyse neden vazgeçmiyorsun demek için duyduğu dayanılmaz isteğin faydadan çok zararı dokunacağını düşünerek frenledi. Bir plan yapıncaya dek yanlış ve aptalca davranışlardan kesinlikle uzak durmalıydı. O gün gelinceye kadar eskisi gibi renksiz ve iyi huylu bir davranış sergilemek zorundaydı. Çok iş az eğlence diye söze başladı ama Tony O'Brien boş sözler dinleyecek halde değildi. 45 yaş bence önemli bir dönem. Ne de olsa 90'ın yarısı eder. İnsana söyleyecek sözü olan bir yaş. Tabii dinleyen olursa. Bardağı dipti ve dudaklarını yaladı. Değdi mi bari? Yani dün akşam demek istiyorum. Hiç değdiği oluyor mu diye sorsan daha doğru olur Aiden. Genç hoş bir kızla beraberdim. Ama işin içinde ertesi sabah erkenden 4. sınıflarla karşılaşmak varsa ne işe yarar ki? Denizden çıkmış bir köpek gibi başını salladı. Demek ki zavallı, yaşlı Bay Dune bir kenarda seyirci gibi dururken Mountain View Koleji'ni 20 yıl boyunca bu adam yönetecek, öyle mi? Tony O'Brien omzuna sert bir yumruk attı. Yine de siz Latince üstadlarının dediği gibi ave ate vale, işe koyulmanın zamanı geldi. Neyse ki şifa verici yarım litreliğe kavuşmama sadece 4 saat 3 dakikam kaldı. Aiden Tony O'Brien'in merhaba ve güle güle sözcüklerinin Latince karşılığını bileceğini bile hiç sanmazdı. O arkadaşlarının çoğu anlamaz diye gösteriş yapmış olmamak için öğretmenler odasında hiç Latince sözlük kullanmazdı. Düşmanı hiçbir zaman küçümsememek gerektiğinin güzel bir kanıtı daha diye düşündü. İnsan Tony O'Brien gibi akşamdan kalma veya Aiden Dune gibi sıkıntılı olduğunda nasıl geçerse o günde öyle geçmişti. Sonra ertesi gün, sonra bir sonraki gün. Aiden nasıl bir plan uygulaması gerektiğini hala karar verememişti. Evdekilere müdür olmayı boşu boşuna ünit etmişim diyecek uygun zamanı bulamıyordu. Sonunda yönetim kurulu açıklayıncaya dek söylememeye karar verdi. Herkese sürpriz olsun diye düşündü. Kendisine ait bir oda düzenleme tasarısından vazgeçmemişti. Yemek masasını ve sandalyeleri sattı. Beğendiği o yazı masasını aldı. Karısı Quentin's lokantasında çalışır, kızları da erkek arkadaşlarıyla buluşurken o oturup kendi kendine planlar yapıyordu. Yavaş yavaş hayal ettiği dünyanın ufak parçalarını bir araya getirmeye başladı. İkinci el çerçeveler, camın önüne alçak bir masa, pencere boşluğuna tam oturan büyük ve ucuz bir kanepe, bir gün o kanepeye kılıf yaptıracaktı. Altın rengi veya açık sarı, güneşli, parlak renkten kılıflar, yerde bambaşka canlı bir renkte kare bir halı bulunacaktı. Portakal rengi veya mor olabilirdi. Canlı, parlak renkte bir halı. Evdekiler hiç ilgi göstermediklerinden o da tasarısından söz etmiyordu. Karısının ve kızlarının bunu da eskiden yaptığı ufak ve zararsız tasarılardan biri gibi gördüklerini biliyordu. Hani şu geçiş yılı projesi veya Mountain View'daki yabanıl yaşam bahçesini birkaç metre daha genişletme atılımı gibi. Okuldaki görev konusunda herhangi bir yenilik var mı diye sordu Nell ansızın. Dördü birlikte mutfak masasının çevresine oturuyorlardı. Yalan söylerken kalbinin göğsünden dışarı fırlayacağını sandı Aiden. En ufak bir fısıltı bile yok ama haftaya oylayacakları kesin. Sakin ve heyecansız görünüyordu. O iş nasıl olsa senin. Yaşlı boş sana öyle hayran ki dedi Nell. Aiden sinirli sinirli gülerek aslına bakarsan onun oy hakkı yok yani onun bana faydası yok. Ama sana verecekleri kesin değil mi baba? Bridget, hiç belli olmaz. Herkesin bir müdürden beklentisi farklıdır. Ben biraz yavaş ama güvenilir biriyim. Belki günümüzde geçerli olmayan şeyler bunlar. Bilmem ki ellerini açarak bir şey yapamayacağını ama ne olursa olsun onun için önemsiz olduğunu belirtiyordu. Sen olmazsan kimi seçerler? Soran Grenya'ydı. Bu sorunun yanıtını bilseydim gazetede astroloji fallarını ben yazardım. Belki dışarıdan birini ya da içeriden hiç aklımıza gelmeyen bir başkasını. neşeli, oyunun kurallarına göre oynayan, dürüst bir oyuncu pozundaydı. İşi en çok kim hak ediyorsa o alacaktı. Bu kadar basitti. Nel yine de seni ezip geçeceklerini sanmıyorsun değil mi diye sordu. Sesinde nefretini uyandıran bir şey vardı. Bunu da elinden kaçıracağını söylersen inanmam der gibiydi. Küçük gören, can acıtıcı, o ezip geçici deyimi ne kadar kırıcıydı. Üstelik çoktan onu ezip geçtiklerini bilemez, tahmin edemezdi. Aiden kendinden emin bir ifade takınmaya gayret etti. Ezip geçmek mi? Beni mi? Asla dedi. Sana da böylesi yakışır baba dedi Grania. Sonra banyoya gitmek için yukarı çıktı. Venedik'in o muhteşem görüntülerine bakmadı. Sadece aynada kendi yüzünü, o akşam dışarı çıkacağı için güzel görünmesine çaba sarf ettiği yüzünü gördüğü banyoya. 6. buluşmalarıydı. Grania evli olmadığından artık emindi. Bunu anlayabilmek için yeterince soru sormuştu. Yemekten sonra kahve içmeye evine davet ettiği her seferinde hayır demişti. Bu akşam her şey değişebilirdi. Ondan gerçekten hoşlanıyordu. Her konuda o kadar bilgiliydi ki yaşıtlarının çoğundan çok daha ilginç görüyordu Grania'yı. Ondan 20 yaş genç görünmeye meraklı orta yaşlı erkeklerden ne kadar farklıydı. Bir sorun vardı. Tony babasının okulunda çalışıyordu. Tanıştıklarında babası olduğunu söylemeden Aiden Dunn adında birini tanıyıp tanımadığını sormuştu. Babası olduğunu söylerse yaşa önem veriyor gibi görünmekten, aralarındaki kuşak farkının altını çizmekten çekinmişti. Ayrıca etrafta soyadı Dunn olan o kadar insan vardı ki Tony'nin bir bağlantı kurması kolay değildi. İlişkilerin ne yönde gelişeceği belli olmadan babasına da Tony'den söz etmenin gereği yoktu. Henüz yoktu. Tabii gerçek aşkı bulduklarını anlarlarsa iş değişirdi. O zaman babasıyla aynı yerde çalışmasının önemi kalmazdı. Grania aynada komik bir surat yaptı. Müdürün kızı olursam bana daha çok önem vermek zorunda kalacak diye düşündü. Tony barda oturmuş sigarasından derin bir nefes alıyordu. Müdür olduğunda azaltmak zorunda kalacağı şeylerden biri de sigaraydı. O zaman okulda sigara içmesi söz konusu olamazdı. Öğlenleri de daha az bira içmek zorunda olacaktı. Bunlara kimseyle açıkça henüz söylemediyse de dokunduranlar olmuştu. Sertçe dokunduranlar. Yapacağı fedakarlık bu kadarla kalacaktı. Güzel bir işin karşılığı olarak fazla sayılmaz diye düşündü. Sosyal hayatıyla ilgili soruşturma yapacak değillerdi elbette. Hala kutsal Katolik İrlanda'da yaşıyor olsak da 1990'larda olduğumuzu unutmayalım diyordu içinden. İnanılmaz bir rastlantı sonucu gerçekten beğendiği bir kızla tanışmıştı. Bu kızla ilişkim belki birkaç haftadan fazla sürer diye düşünüyordu. Bankada çalışan, canlı, hayat dolu, Grania adında bir kızdı. Zekiydi ama sert ve soğuk değildi. Hayata bakışı sıcak ve cömert olan biriydi. Böylelerine rastlamak zordur diye düşünüyordu. Genellikle güzel de olmazlar diyordu. Tek sorun kızın 21 yaşında olmalıydı. Onun yaşının yarısı. Ama hep böyle kalacak değildi ya. Tony 60 yaşında olduğunda kız 35 olacaktı. Yani 70'in yarısı. Demek oluyor ki zaman geçtikçe araları kapanacaktı. Onunla evine gitmeyi reddetmişti. Bunu açıkça söylemişti. Cinsellikten korktuğu için değil. Sadece Tony ile birlikte olmaya henüz hazır değildi o kadar. Gerçekten birlikte olmak istiyorlarsa birbirlerine saygılı davranmalı. Hiçbir şey için ısrar etmemelilerdi. Kızın söylediklerini doğru bulmuş, boyun eğmişti. Başkası olsa bu yanıtı meydan okuma gibi algılardı. Ama karşısındaki Grania olunca iş değişiyordu. Onu beklemeye razıydı. Grania üstelik oyun oynamayacağı konusunda güvence de vermişti. Genç kız barın kapısında belirdiğinde içini çoktandır duymadığı bir hafiflik ve neşe kapladı. Onun da oyun oynamaya niyeti yoktu. "Çok güzel görünüyorsun," dedi. "Benim için süslenmene teşekkür ederim. Çok değer verdiğim bir davranış." "Sana değer," dedi Grania sadelikle. Tanışalı uzun süre olmuş iki kişi gibi birbirlerinin sözünü keserek, gülerek, birinin anlattığını diğeri can kulağıyla dinleyerek birlikte içki içtiler. "Bu akşam yapabileceğimiz pek çok şey var," dedi Tony O'Brien. "Otellerden birinde New Orleans gecesi var. Bilirsin ya, kreol yemekleri ve caz müziği ya da dün akşam sözünü ettiğimiz o film. İstersen evde sana yemek hazırlarım. Ne kadar usta bir aşçı olduğumu gösteririm sana." Grania güldü. Bana Çin yemekleri yapacağını, wonton veya Pekin ördeği hazırlayacağını mı söylemek istiyorsun? Yakında bir Çin lokantası olduğunu söylediğini unutmadım. Hayır, gelirsen yemeği ben yapacağım. Gelmene ne kadar önem verdiğimi belirtmek için. Çok iyi bile olsa sana Çin lokantasının A veya B menüsünü yedirtmeyeceğime söz veriyorum. Tony O'Brien uzun bir süreden beri bu kadar açık yüreklilikle konuşmamıştı. Memnuniyetle senin evine gelirim Tony. Granya bu sözleri sadelikle ve hiç oyun oynamadan söylemişti. Eden'in uykusu çok düzensizdi. Bir uyuyor bir uyanıyordu. Sabaha karşı berrak bir kafayla uyandı. Şu ana kadar yaşlı bir müdürün sözlerinden başka bir şey duymamıştı. Dünyanın gidişatından habersiz, kafası karışık bir adamın sözleri. Henüz oylama yapılmamıştı. Şimdiden karamsarlığa kapılmasına, birinden özür dilemesine, işini terk etmesine, planlar yapmasına gerek yoktu. Bunları tüm açıklığıyla görebildiği için bugünün çok çok daha iyi bir gün olacağı kesindi. Bay Walsh'a gidecek, ona kısaca ve açıkça birkaç gün önceki sözlerinin bir dayanağı olup olmadığını soracaktı. Yoksa sadece bir varsayım mıydı? Oy verme yetkisi olmadığına göre belki de üyelerin müzakereleri dinlemeyebilirdi. Eden kısaca konuşacağım. Genelde en büyük eksikliğim konuları fazla uzatmam diye düşündü. Ünlü ozan Horatius ne demişti? Tüm konularla ilgili tek bir söz vardır. Brevis esse abaura abusfio dememiş miydi? Doğru diye düşündü. Az konuşmaya gayret ettikçe söylediklerim anlamlarını yitiriyor. Mutfakta ıslık çaldığını duyan Brigitte ve Lenel birbirlerine bakarak omuz siktiler. İyi ıslık çalan biri değildi ama ıslık çalma hevesine kapılalı o kadar uzun zaman geçmişti ki. Saat 8'i biraz geçince telefon çaldı. Bilin bakalım kim dedi Brigitte bir eliyle ekmeğe uzanırken. Son derece güvenilir bir kızım var. Aslında ikiniz de öylesiniz dedi Nell telefona giderken. Kızlarımdan birinin diğerinin tam bir erkek diye tanımladığı bir adamın evinde kalmasının ne kadar güven verici olduğu tartışılır diye düşündü Aiden. Daha bir hafta öncesine kadar kararsız kaldığı, iştenliğinden şüphe duyduğu bir adamla. Aiden bu düşünceleri diline getirmedi. Telefonda konuşan Nell'e bakmakla yetindi. Peki tamam iyi. Bankaya uygun giysilerin var mı yoksa eve uğrayacak mısın? Ha yanına bir de harka almış mıydın? Bu iyi işte. Peki tatlım akşama görüşürüz. Sesi nasıldı diye sordu Aiden. Hemen tuhaf davranmaya başlama Aiden. İkimiz de içkili araba kullanan biriyle eve geleceğine Fiona'da kalmasının daha doğru olacağını düşünmüyor muyuz? Onaylar gibi başını salladı. Hiçbiri bir an olsun Granya'nın Fiona'da kaldığına inanmamıştı. Umarım sorun çıkmamıştır dedi Tony. Hayır söylemiştim bana yetişkin gibi davranırlar. Ben de öyle davranıyorum ama başka bakımdan. Yatağın kenarından Granya'ya uzandı. Yok Tony olamaz. İkimiz de işe gitmeliyiz. Ben bankaya sen Mountain View'a. Çalıştığı yerin adını hatırlaması Tony'nin hoşuna gitti. Aldırmazlar o kadar sıkı bir yer değil. Öğretmenlerin istedikleri gibi davranmalarına izin verirler. Granya güldü. Bu söylediğin doğru değil. Hiç doğru değil. Kalk ve duşunu al. Ben kahve yapayım. Kahve makinesi nerede? Sadece Nescafe var. Ne yazık ki. Sahte alaycı bir ifadeyle ne yazık ki böyle şeylere alışık değilim Bay O'Brien. Buraya gelmemi istiyorsanız bazı şeyleri değişmesi gerek dedi. Bu akşam geleceğini umuyordum. Göz göze geldiler. İkisinin de içtenliği açıkça belli oluyordu. Gerçek kahve yapacak makineniz olursa evet. İstediğiniz emir sayılır. Granya toz yedi. Tony arka arkaya iki sigara içti. Azaltmalısın. Bütün gece hırıltını dinledim. Ona hırıltı denmez şehvet denir. Granya'nın sesi ciddiydi. Hayır dedi. Sigaradandı. Belki daha kanlı canlı genç kadının hatırı için sigarayı bile azaltabilirim dedi. Diye düşündü. Onun yanında yeterince yaşlı göründüğünü biliyordu. Bir de hırıldamak istemiyordu. Belki değişirim dedi. Sesi ciddiydi. Zaten işimde beni bir dizi değişiklik bekliyor. Ama daha da önemlisi seni tanıdığımdan beri hayatımdaki manasızlıklardan kurtulacak gücü bulacağıma inanıyorum. Bana güvenebilirsin, sana yardım etmeye hazırım dedi Granya. Masanın üzerinden uzanıp elini tutarak. Ama sen de bana yardım etmelisin. Kafamı canlı ve çalışır halde tutmaya yardım et. Okuldan ayrıldıktan sonra okumaya ara verdim. Tekrar kitap okumaya başlamak istiyorum. Bence ikimiz de bugün işe asarak verdiğimiz sözleri pekiştirmeliyiz dedi Tony yarı şaka. Gelecek dönem bu konuda şaka yapamayacaksın küçük bey. Granya gülüyordu. Gelecek dönem ne olacak ki? Granya yeni görevini nereden duymuştu? Teklifi yapan yönetim kurulunun dışında henüz kimse bir şey bilmiyordu. Kararın açıklandığı ana kadar gizli kalması gerektiğini söylememişler miydi? Granya babasının okulda öğretmen olduğunu açıklamaya hala karar verememişti. Ama bu kadar yakınlaştıktan sonra saklamanın ne gereği vardı? Nasıl olsa er geç ortaya çıkacaktı. Hem babasının yeni görevinden öyle gurur duyuyordu ki, babamla iyi geçinmek zorunda kalacaksın da ondan. Mountain View'un yeni müdürü babam olacak da ondan. Baban ne olacak? Müdür olacak. Gelecek hafta açıklanacak ama herkesin beklediğini biliyorum. Babanın adı ne? Dune. Benim gibi. Latince öğretmeni Adam Dune. İlk tanıştığımızda onu tanıyıp tanımadığını sormuştum ya. Baban olduğunu söylemedim. Hayır söylemedim. Kalabalık bir yerdeydik. Bebek gibi görünmek istemedim de ondan. Sonra da önemsiz geldi. Aman tanrım dedi Tony O'Brien. Hiç mutlu görünmüyordu. Granya dudağını ısırıyordu. Konuğu açtığına pişman olmuştu. Ne olur babama bildiğini söyleme dedi. O mu sana müdür olarak atandığını söyledi. Tony O'Brien'in yüzünde büyük bir şaşkınlık oluyordu. Ne zaman? Bunu ne zaman söyledi? Uzun zaman önce mi? Yıllardır bunu konuşur ama dün akşam söyledi. Dün akşam mı? Yanılmış olma, yanlış anladın herhalde. Hiç de yanlış anlamadım. Seninle buluşmadan önce bunu tartışıyorduk. Benimle buluştuğunu babana söyledin mi? Yüzünde vahşi bir ifade vardı. Hayır söylemedim. Tony neler oluyor? Tony Granya'nın iki elini ellerinin içine alarak yavaş sesle teker teker konuşmaya başladı. Bunlar ömrüm boyunca söylediğim en ciddi sözler. Uzun yaşamım boyunca Granya, şimdi söylediklerini hiçbir zaman babana söylememişsin. Hiçbir zaman. Granya sinirli bir şekilde gülerek ellerini geri çekmeye çalıştı. Hadi canım melodram mı oynuyoruz? Aslında gerçek bir dram. Yani babama karşılaştığımızı, tanıştığımızı, senden hoşlandığımı hiçbir zaman anlatmamalıyım öyle mi? Bu nasıl bir ilişki sence? Kahvaltı masasının diğer yanında gözleri çakmak çakmaktı. Hayır öyle söylemek istemedim. Tabii söyleyeceğiz ama şimdi değil daha sonra. Çok değil. Önce benim babana söylemem gereken başka bir şey var. Ne olduğunu söyle. Yapamam. Bu dünyada değer bilirlik diye bir şey varsa bana güvenmen, senin için en doğru şeyi yapacağımdan emin olman gerek. Esrarlı davranıp açıklamazsan sana nasıl güvenebilirim? Bana inanmana bağlı. Hiç de değil. Bana açıklamana, beni karanlıkta bırakmamana bağlı bence. Nefret ettiğim bir durum. Bana güvenerek ne kaybedersin Granya? İki hafta önce tanışmamıştık bile. Şimdi birbirimize aşık olduğumuzu düşünüyoruz. Bazı şeyleri çözümlemem için bir iki gün vakit tanıyamaz mısın bana? Ayağa kalkmış ceketini giriyordu. Tony O'Brien az önce Mountain View Koleji'nin sıkı olmadığından, ne vakit isterse derse gidebileceğinden söylemiş biri olarak birden çok acelesi varmış gibi hareket ediyordu. Aiden Dune öğretmenler odasındaydı. Heyecanlı görünüyordu. Sanki ateşi vardı. Gözlerinde doğal olmayan bir parlaklık gözleniyordu. Hayal ürünü bir takım saplantıların kurbanı mıydı yoksa? Öyle olmasa nasıl olur da kendi yaşlarında hiç güvenilmez bir adamın biricik kızını baştan çıkarttığını düşünebilirdi. Aiden seninle bir an önce konuşmamız gerek demişti Tony fısıltı halinde o sabah. Belki okul çıkışında olur Tony. Hayır şu an konuşmalıyız. Gel kütüphaneye gidelim. 5 dakika sonra zil çalacak Tony. Zilin canı cehenneme Aiden. Aiden'ı ite kaka öğretmenler odasına sürükleyerek çıkarttı. Kütüphanede 6. sınıftan çalışan iki kız vardı. İçeri giren ikiliye şaşkınlıkla baktılar. Dışarı dedi Tony kızlara. Karşı çıkmalarına meydan vermeyen bir ses tonuyla. Bir tanesi tartışmaya kalktı. Ama biz burada çalışıyoruz araştırma. Ne dediğimi duymadınız mı? Bu kez ne demek istediğini anlamışlardı. İkisi birden kütüphaneyi terk etti. Çocuklara böyle davranamazsın. Bizim görevimiz onlara kütüphaneyi kullandırmayı özendirmek. Gece kulüplerinde çalışan fedailer gibi kapı dışarı atmak değil. Nasıl bir örnek olduğunun farkında mısın? Bizler burada örnek olmak için değil, öğretmek için bulunuyoruz. Kafalarına bilgi sokmak için. O kadar basit. Aiden sanki tokat yemiş gibi Tony'nin yüzüne baktı. Bir süre sonra... Akşamdan kalma bir kafayla yaptığın yarım yamalak felsefeleri lütfen kendine sakla. Sabahın bu saatinde bu saçmalıkları dinleyecek halim yok. Aslına bakarsan hangi saatte olursa olsun dinlemek istemem. Bırak da dersime gideyim. Aidan, Tony O'Brien'in sesi değişmişti. Aidan beni dinle. Müdür ben olacağım. Aslında bunu gelecek hafta açıklayacaklardı ama bence bugün açıklamaları daha uygun. Ne? Ne? Neden? Aidan midesine bir yumruk yemiş gibiydi. Çok erkendi. Henüz hazır değildi. Kanıt da yoktu. Hiçbir şey hazır değildi. Kafanı dolduran saçmalıklardan kurtulmak için, o görevin sana verileceğini sanarak dolaşmaman için, hem kendinin hem yakınlarının canının sıkılmaması için, üzülmememiz için, bütün bunlar için. Aidan Tony O'Brien'e baktı. Bana bunu neden yapıyorsun Tony, neden? Farz edelim ki o görevi sana verecekler. Neden ilk işin beni buralara sürükleyip burnumu sürtmek oluyor? Gerçek neden Mountain View'a hiç metelik vermediğin halde o görevi sana vermiş olmaları mı? Hiç onurun yok mu senin? Böbürlenmeye başlamadan önce en azından yönetim kurulunun görevi sana teklif etmelerini beklemen gerekmez miydi? O kadar gururlu, öylesine açgözlü müsün sen? Aidan, sana müdürlük görevini teklif edeceklerini beklememelisin. O moruk boş seni uyarmamalı mı? Oysa herkese seninle konuşacağını, bu sorunu çözeceğini söylemişti. Sanırım sonra da konuştuğunuzu söylemiş. Hayır, sadece senin seçilebileceğini ima etti, o kadar. Üstelik seçilen sen olursan çok üzüleceğini de eklemeyi de ihmal etmedi. Kapıda bir çocuk kafası belirdi. Bir süre şaşkınlıkla masanın başında pancar gibi kızarmış iki öfkeli öğretmenin kavgasını istedi. Tony O'Brien çocuğu havaya uçuracak bir sesle ''Çabuk defol buradan, seni her şeye burnunu sokan küçük pislik seni, çabuk sınıfa!'' diye haykırdı. Suratı bembeyaz olan çocuk onayını almak istercesine Aidan Dune'a bakıyordu. ''Hadi Declan yavrum, sınıfa gir, Vergilius'u açmalarını söyle, birazdan geliyorum.'' Kapı kapandı. ''Hepsinin teker teker adını biliyorsun.'' dedi Tony O'Brien şaşırmış. ''Senin ise hiçbirinin adını bilmiyorsun.'' dedi açıkça Aidan Dune. ''Müdürlüğün Dale Kerrigan'ın ya da Bay Ney'i adamlıkla hiç ilgisi olmadığını bilmiyor musun?'' ''Olmadığı belli.'' dedi Aidan. İkisi de çok daha sakindi. Aralarındaki hiddet bitmişti. ''Sana ihtiyacım olacak Aidan. Bu okulu iyi yönetmek için senin yardımın gerek.'' Aidan kas katı kesilmişti. Hem hayal kırıklığına uğramış hem de aşağılanmıştı. ''Yok, hayır, bu kadarı fazla. Her ne kadar yumuşak başlı biriysem de bunu yapamam. Burada daha fazla kalamam. Artık kalamam. Peki Allah aşkına söyle, ne yapmayı düşünüyorsun? Tamamen bitmiş sayılmam. Bu okul istemese de beni isteyen bir sürü yer var. Seni koca aptal. Bu okulda herkes sana güveniyor. Mountain View'un temel direği olduğunu sen de biliyorsun. Evet, ama ne yazık ki müdür olacak kadar güçlü bir temel direk değil. Sana nasıl daha açık söylemem gerektiğini bilemiyorum. Müdürlük nitelikleri değişime uğruyor. Bu görev için bilge bir vaiz aranmıyor artık. Aranan, sesini yükseltmekten korkmayan, veklerle, milli eğitimle kavga etmekten çekinmeyecek. Esrar kullanıldığında veya vandalık yapıldığında polis çağırmaktan kaçınmayacak. Veliler ötmeye başlayınca onlarla başa çıkabilecek biri. Senin mahiyetinde çalışamam Tony. Çünkü bir öğretmen olarak sana saygı duymuyorum. Benim öğretmenliğime saygı duyman gerekmiyor ki. Hayır, gerekiyor. Ne gerçekleştirmek istediklerinle ne de önemsiz bulduğun şeylerle bir arada yaşayamam. Bana bir örnek ver. Şu saniyede tek bir örnek bul. Bu sabah okula girerken ne düşünüyordun? Müdür olursam ilk iş olarak ne yaparım dediğin şey neydi? Okulu boyatırdım. Bu süflilikten, bakımsızlıktan kurtarırdım. Tamam, yeter, ben de aynı şeyi yapardım. Yok canım, bunlar boş sözler. Hayır Aidan, hiç de boş sözler değil. Üstelik nasıl yapacağımı da biliyorum. Sen olsan neresinden başlayacağını bile bilemezsin. Gazeteden tanıdığım genç birinin yanına bir fotoğrafçıyla buraya çağıracağım. Muhteşem Mountain View konulu bir röportaj yapmasını isteyeceğim onlardan. Röportajda kabarmış boyaların, paslanmış trabzanların, harfleri eksilmiş okul tabelalarının fotoğrafları yayınlanacak. Okulu böylesine küçük düşürmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Küçük düşürmüş olmayacağım ki, yazının çıktığı günden sonraki gün yönetim kurulu okulun bakıma alınmasını onaylayacak. Bizlere de bu bakım işinin zaten programımızda olduğunu, yerel sponsorların da katkıda bulunacağını ve kimin nereye üstleneceğini belirtmek, örneğin bahçe düzenlemesi yapan şirketler, boya üreticileri, okulun tabelası için şehirdeki o ferforjeyi açıklamak kalacak. Boyumdan uzun hazır bir listem var. Eden ellerine bakıyordu. Kendisi hiçbir zaman böyle bir atılımda bulunamazdı. Böylesine geçerli bir planı yürütemezdi. Gelecek yıl bu zamanlarda Mountain View tamamen yenilenmiş bir yüzle ikinci kez doğacaktı. Hiç kendisini bu kadar kötü hissetmemişti. Kalamam Tony, kalırsam öylesine küçülmüş, ezilip geçirmiş hissederim ki. Ama neden? Okulda hiç kimse senin müdür olmanı beklemiyordu. Ben bekliyordum. Öyleyse sözünü ettiğin o küçülme sadece senin kafanda geçerli. Bir de ailem var tabii. Onlar bunu çantada keklik sanıyorlar. Kutlamak için haberler bekliyorlar. Tony O'Brien'in boğazında bir düğüm vardı sanki. Böyle söylediğinin doğru olduğunu biliyordu. Karşısındaki adamın sevinçten uçan bir kızı, babasının yeni görevinden nasıl da gurur duyuyordu. Oysa şimdi hislerle değil eyleme gerek var diye düşündü. Öyleyse onlara kutlanacak bir şey bulalım. Ne gibi? Müdürlük yarışı diye bir şey yok diyelim. Okuldaki görevinin değiştiğini, bazı yenilikler meydana geldiğini düşünelim. Bazı şeyler oluşturulduğunu. Ne gibi bir yenilik yapmak isterdin? Bak Tony, iyi niyetli olduğunu biliyorum. Sana minnettarım. Ama şu sırada var olmayan şeyleri varsayacak durumda hiç değilim. Müdür benim, bunu anlamıyor musun? Ne istersem onu yaparım. Kısaca varsayıma gerek yok. Benden yana olmanı istiyorum. Senin şevk duymanı istiyorum. Ağlayan bir nine gibi değil. Tanrı aşkına, hadi ne istersen yap deseydin, ne yapmak isterdin onu söyle. Hiç hoşlanmayacağını biliyorum. Okulla ilgisi olmadığı için beğenmeyeceğinden de eminim. Ama yapmak isteyeceğim ilk şey gece kursları başlatmak olurdu. Ne? Bak işte, böyle düşüneceğini biliyordum. İstemeyeceğini de. İstemiyorum diyen ki, ne tür gece kursu? İki erkek kütüphanede uzun boylu konuştular. İşin tuhafı, ikisinin de sınıfları sessizdi. Genelde hoca girmeyen sınıfların gürültüsü çok yüksek perdelere ulaşır. Bay O'Brien'in kütüphaneden attığı o iki kız sınıfa girerek Bay O'Brien'in yüz ifadesini ve onları nasıl kovduğunu anlatmıştı. Bütün öğrenciler coğrafyacının savaşı hazır olduğunu düşünerek öğretmenleri sınıfa girene dek sessiz kalmaların daha hayırlı olacağına karar vermişlerdi. Hepsi O'Brien'in kızınca neler yapabileceğinin bilincindeydi. Hiçbiri onu hiddetlendiren kişi olmak istemiyordu. Sınıfa Vergilius'u açmalarını söylemekle yükümlü olan Declan ise yavaş sesle, ''Bence kol güreşi yapıyorlardı. İkisi de mosmordu. Bay Dion sanki sırtına bıçak dayayan biri varmış gibi konuşuyordu.'' demişti. Çocuklar gözleri yuvarlarından fırlayarak Declan'a bakıyorlardı. Hayal gücü zengin bir çocuk olmadığı için söyledikleri doğru olmalıydı. Kısaca sessizce Vergilius'u açtılar. Açtılar ama çalışmaya ve çevre yapmaya yeltenmediler. Böyle yapmaları söylenmemişti ki. Hepsi Ennius 4. kitabını açmışlardı. Korku içinde kapıya bakarak Bay Dion'un her an kürek kemiklerinin arasından kan fışkırarak kapıda görünmesini bekliyorlardı. Açıklama o öğleden sonra yapıldı. 2 bölümlük bir açıklamaydı. Eylül ayında Bay Aiden Dion yönetimde bir pilot proje başlayacaktı. Projenin adı yetişkinlere eğitim sınıflarıydı. Emeklilik yaşı geldiği için görevinden ayrılan Bay John Walsh'un yerine Bay Anthony O'Brien atanmıştı. Öğretmenler odasında herkes Tony kadar Aiden'ı da kutluyorlardı. 2 şişe köpüklü şarap açmışlardı. Fincanlarla kadeh kaldırıyorlardı. Gece kursu daha önce de gündeme gelmiş ama her seferinde geri çevrilmişti. Yanlış bölge deniyordu. Yetişkinlere eğitim veren diğer kurumlarla rekabet çekkin olur deniyordu. O saatten sonra okulu ısıtmak sorun deniyordu. Hademelere fazla mesai yaptırmak zor deniyordu. Üstelik bütün bunların okulun olanaklarıyla yapılması gerekiyordu. Nasıl olmuş da önceleri hep geri çevrilen bu öneri birden tekrar gündeme gelmiş ve olumlu bir sonuca varmıştı. Okul fincanlarına biraz daha köpüklü şarap dolduran Tony O'Brien, demek ki Aiden onları nasıl razı edeceğini bildi diyordu. Sonra eve dönme zamanı geldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi Aiden yeni müdüre. Bir anlaşma yaptık. Sen istediğini elde ettin. Doğru eve git ve karına ailene böylece anlat. Gerçekten istediğin şeyin bu kursları açmak olduğunu söyle. Doğrusu da bu. Sen sabah gece insanlarla kavga etmek istemiyorsun. Müdürlük ise bunlardan ibaret. Söylediklerimi unutma ve ailene böyle anlat. Sana bir şey sorabilir miyim Tony? Aileme nasıl anlatacağımı neden bu kadar önem veriyorsun? Basit bir nedenle. Söylemiştim ya, sen bana lazımsın, sana ihtiyacım var. Ama bana ancak mutlu ve başarılı biri olursan faydan dokunur. Kendini onlara eskisi gibi kendini acıyan, ezilip geçilecek biri olarak gösterirsen, sen de kendini öyle algılamaya başlarsın da onda. Mantıklı bir cevap. Onlar da istediğini elde edişine memnun olurlar. Eden kapıdan çıkarken bir an durakladı. Okulun dökülen boyalarına ve paslı kapı kilitlerine baktı. Tony haklıydı. Böyle bir büyük bir işin neresinden başlayacağını bilemeyecekti. Sonra gece kursu için Tony ile seçtikleri ek binaya göz attı. Kendine ait girişi vardı. Okulun içinden geçmelerine gerek yok diye düşündü. Ayrıca vestiyeri ve iki büyük sınıfı ideal bir yer olacak. Tony tuhaf biri diye düşündü. Başka denecek bir şey yoktu. Ailesiyle tanışması için onu evine davet etmişti ama Tony daha erken demişti. Eylül'e kadar bekleyelim. Yeni dönemde gelirim demişti. Eylül'e kadar neler olacağını kim bilebilir? Aynen böyle demişti. İki sol ayakkabı kadar uyumlu olmalarına karşın yine de Mountain View'da bu ikilden daha iyisini bulmak olanaksızdı. Okulda kalan Tony O'Brien derin bir nefes aldı. Bundan böyle odasının dışında sigara içmemeye kararlıydı. Aiden Dune'un okulun kapısını tutmasını, hatta usulca okşayışını seyrediyordu. Aiden iyi bir öğretmen ve iyi bir insandı. Gece kursuna razı olmakla sergilediği özveriye değecek biriydi. Kaynağını yaratması beklendiğine ve bu olanaksız olduğuna göre şimdiden komitelerle, devlet daireleriyle tartışmaya başlaması gereksizdi. Aiden'ın ailesine okulda olanları en doğru biçimde anlatmasını ümit ederek tekrar içini çekti. Yoksa uzun zamandır gerçekten bağlanabileceği biriyle karşılaşmayan Tony, ilk kez ciddiye alacağı birini bulmuşken, Grania Dune'la ilişkileri çetin kayalara çarpabilirdi. Aiden, akşam yemeğinde sizlere verilecek iyi bir haberim var dedi. Sonra gece kursundan, hazırladığı plat programdan, ek binadan, kendisine verilecek ödenekten ve İtalyan kültürü ve edebiyatı derslerinden söz etti. Heyecanı buluşacaktı. Karısı ve kızları sorular sordular. O binada posterleri, haritaları ve resimleri asacak yeterli duvar var mıydı? Astıkları şeyler hafta boyunca indirilmeden duvarda asılı kalabilecek miydi? Ders vermek için ne tür uzmanlara ihtiyaçları vardı? İtalyan yemekleri de öğretecekler miydi? Ya da opera aryaları? Nel, müdürlüğe bir de bunlar eklenince çok yorucu olmayacak mı diye sordu. Yok canım, müdürlük yerine bunu yapacağım dedi heyecanla. Sonra yüzlerine baktı. Kimsede en ufak bir değişiklik yoktu. Anlattıklarını geçerli bir seçenek olarak gördükleri belliydi. İşin tuhafı artık kendisi de yavaş yavaş buna inanmaya başlamıştı. Belli ki o deli Tony O'Brien zannedildiğinden daha akıllıydı. Gerçek bir aileymiş gibi konuştular. Hangi düzeyde ders vereceklerdi? Acaba tatilde İtalya'ya gidecekleri yeterli günlük konuşma İtalyancası da olmalı mıydı? Yoksa çıtayı daha yükseltmeli miydiler? Aiden'ın not alabilmesi için tabakları bir kenara itmişlerdi. Sonra, çok sonra Virgil, sen müdür olmayacağına göre kim olacak peki diye sordu. Tony O'Brien diye birisi, coğrafya hocası, iyi biridir. Mountain View için iyi olacağına inanıyorum. Bir kadını seçmeyeceklerinden emindim dedi Nell burnunu hafifçe çekerek. Adaylar arasında iki de kadın vardı sanırım ama sonunda doğru seçimi yaptılar dedi Aiden. Vereceği iyi haberi kutlamak için getirdiği şaraptan kadehlere biraz daha doldurdu. Yakında yeni odasına taşınacaktı. Bu akşam duvarlara yaptıracağı rafların ölçüsünü alacaktı. Okuldaki öğretmen arkadaşlarından biri boş zamanlarında marangozluk yapıyordu. Hem kitaplarını hem de İtalya'dan aldığı tabakları yerleştireceği rafları o yapacaktı. Kimse sessizce yerinden kalkıp odadan çıkan Grania'yı fark etmemişti. Oturma odasında oturmuş gelmesini bekliyordu. Gelecekti. Gelip ondan ne kadar nefret ettiğini söyleyecekti. En azından bunu söylemek için geleceği kesindi. Kapı açıldı. Grania gözleri ağlamaktan kıpkırmızı karşısında duruyordu. Sana bir kahve makinesi aldım dedi. Bir de en iyisinden Kolombiya kahvesi. İyi yapmış mıyım? Grania odaya girdi. Gençti ama güven dolu değildi. Daha doğrusu artık güven dolu değildi. Ne hergeleymişsin ama, ne korkunç, yalancı bir hergele. Hayır değilim. Sesi çok sakindi. Ben namuslu bir adamım. Buna inanmanı istiyorum. Sana inanmamı nasıl bekliyorsun? İçinden bana gülüyordun. Babanla sinsi sinsi alay ediyordun. Kahve makinesine bile için için gülüyordun. İstediğin kadar gül. Buraya dünyanın en aşağılık adamı olduğunu söylemeye geldim. Temennim bir daha senin gibi birine rastlamamak. Çok uzun yaşamayı, çok insan tanımayı diliyorum. Ama asla senin gibi karşıdakilerinin hislerine önem vermeyen birine kanacak, böyle birine inanacak kadar gafil olmamak için dua ediyorum. Eğer bir tanrı varsa, lütfen tanrım, karşıma çıkacak insanların en aşağılığı bu adam olsun. Üzüntüsü o kadar derinden geliyordu ki, Tony elini uzatmaya bile cesaret edemedi. Bu sabah ben henüz senin Aiden Dune'un kızı olduğunu bilmiyordum. Bu sabah ben Aiden'ın müdür olmayı beklediğini de bilmiyordum. Bana söyleyebilirdin, bana söylemeliydin dedi ağlayarak Grania. Tony birden kendini çok yorgun hissetti. Geride uzun bir gün kalmıştı. Alçak sesle hayır söyleyemezdim. Sana baban yanılıyor, o görev babanın değil, karşındaki hürmetkarın diyemezdim. Söz konusu olan vefa ise benim vefa borcum babana karşı. Onun komik duruma düşmemesini, hayal kırıklığına uğramamasını sağlamak zorundaydım. Ve hakkı olanı elde etmesini, ona güç verecek ve yeteneklerini kullanmasına olanak sağlayacak bir görevi. Anlıyorum dedi Grania, sesi alaycıydı. Sen de gece kursu diye bir şey icat ederek sırtını sıvazlamış oldun, öyle değil mi? Tony O'Brien'in sesi buz gibiydi. Öyle görüyorsan öyledir, düşüncelerini değiştiremem. Eğer gerçeği görmüyorsan, bunun babana verilen büyük bir fırsat olduğunu, hem kendi hayatını hem de genel olarak insanların hayatını değiştirecek kadar önemli bir iş olduğunu kabul edemiyorsan çok üzgünüm. Üzgün ve şaşkınım, daha anlayışlı biri olduğunu sanıyordum. Sınıfınızda bir öğrenci değilim Bay O'Brien. Hem de başınız kıskanlık yerine üzüntüyle sallamanızdan da hiç etkilenmiş değilim efendim. Siz babamı da beni de gülünç duruma düşürdünüz. Ne yaparak? Ne mi yaparak? Kızıyla yattığınızı, sonra beklentisini öğrenince koşarak okula gidip ona verilecek görevi elinden aldığınızı bilmiyor. İşte bunu yaparak. Sen de kendini daha iyi hissetmesi için bunları babana anlattın mı yoksa? Anlatmadığımı sen de biliyorsun. Kızıyla yatmak bölümü o kadar önemli değil. Hayatımda bir gecelik bir macera diye bir şey olacaksa işte oldu demektir. Fikrini değiştireceğini umuyorum Grania. Senden çok çok hoşlanıyorum. Seni çekici buluyorum. Ya. Hayır ya değil, doğru söylüyorum. İstediğin kadar bana inanma. Bana ama cazip bulduğum ne yaşın ne de güzelliğin. Bugüne kadar birçok genç ve güzel kız arkadaşım oldu. İstesem şimdi de öylesini kolayca bulacağımdan eminim. Ama sen başkasın. Beni terk etme. Karar verirsen çok önem verdiğim bir şeyi kaybetmiş olacağım. Söylediklerime ister inanırsın ister inanmazsın ama ben gerçek hislerimi açıklıyorum. Bu kez Grania sustu. Bir süre birbirlerine baktılar. Sonra Tony, babam beni size davet etti. Ailesiyle tanışmamı önerdi. Ama ben Eylül'e kadar bekleyelim dedim. Eylül'e daha çok var. O zamana kadar kim bilir neler olur dedim. Grania omuz silkti. Kendimi değil de daha çok seni düşünüyordum. Ya bana karşı hala kızgın olup beni hor görmeye devam edersin ve her aradığımda evde yok dedirtirsin ya da birbirimizi gerçekten sevdiğimiz için bugün olanların sadece büyük bir zamanlama hatası olduğunu düşünürüz. Genç kız hiç sesini çıkarmıyordu. Öyleyse Eylül'e kadar dedi Tony. Tamam, çıkmak üzere arkasını döndü. Aramayı sana bırakıyorum Grania, ben buradayım. Seni tekrar görmekten mutlu olurum. İstemezsen sevgili de olmayız. Benim gözümde bir gecelik macera olsaydın gitmene hiç üzülmezdim. Her şeyin yeterince karmaşık olduğunu, ilişkimizi şimdiden kesmenin daha doğru olacağını düşünürdüm. Ama ben bu evde senin bana geri dönmeni bekliyor olacağım. Genç kadının yüzünde hala sert ve kapalı bir ifade vardı. Daha önce söylediğin gibi başka bir arkadaşınla çakışmamak için önceden telefon etmeyi unutmamak şartıyla. Sen bana dönene dek başka arkadaşım olmayacak dedi Tony. Elini uzattı ve döneceğimi sanmıyorum dedi Grania. Hayır, lütfen hiçbir konuda kesin bir şey söylemeyelim. Bundan kaçınmaya ikimiz de söz verelim. Gülüşü içten de, Granny başı önde, elleri ceplerinde, yolun sonuna varıncaya dek arkasından baktı. Ne kadar yalnız ve kaybolmuş görünüyordu. Peşinden koşup, onu kollarına alıp, geri getirmeye can atıyordu. Ama yanlış olur diye düşündü, daha çok erken. Yapması gerektiğini yaptığına emindi. Aiden arkasında, kızıyla hiç emin olmadığım bir konuda konuşsaydım, hepimizin geleceği yok etmiş olurdum diye düşünüyordu. Bir bahisçi genç kızın dönüşüne kaçta kaç şans verirdi acaba diye geçirdi içinden. Herhalde %50'den fazla değil. Gece kursunun başarı şansı da bu kadar bile değil diye düşündü. Gece kursu konusunda aklı başında kim bahse girerdi ki? O kırs daha başlamadan ölmeye mahkum değil miydi?